Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Ekrem Bey, bugün çok merak ettiğim bir konuyu aslında biraz konuşacağız. Şimdi biz saray adetlerinden, sarayda nasıl yaşandığından, işte kimin sultan, kimin şehzade olduğundan bahsediyoruz. Evet. Orada farklı bir yaşam biçimi var. Bugün ona girmeyeceğiz ama bugün onun etrafındaki en yakın halkayı konuşalım istiyorum.
Evet. Hısımlar.
Evet, hısımlar. Evet. Nasıl gelinirdi, nasıl gelin damat olunurdu saraya? Bununla beraber onların çocuklarının sarayda protokoldeki yeri neydi? Toplum içindeki yeri neydi? Ve elbette ki tabii özellikle son zamana yakın diğer grupların baskı noktası olması anlamında yeri neydi?
Evet, tabii bu şimdi son zamanlarda Seniha Sultan'ın beyi Mahmut Paşa, damat Mahmut Paşa ve oğulları Prens Sabahattin'le tekrar gündeme gelmiş bir mesele. Yani damatların ve yeğenlerin rolüne. Tabii herkes onlar gibi değil ama Osmanlı Sarayı'nda bunlar da neticede bir baskı grubu. Şimdi bir kere klasik devirde
gelinleri ve onların ailelerini de koymak lazım mı bu listeye?
Şöyle.
Erkekler kadar olmasa
şimdi
da.
Şimdi klasik devirde şehzadeler sarayda yetişmiş kızlarla evlendiği için ve bu kızlar halayık cinsinden olduğu için zaten aileleri yok. Yani bunlar savaşta esir edilmişlerdir. Sarayda terbiye edilmişlerdir. Ve bir şehzadeyle evlenmiştir.
Geriye dönük bir beklentisi yok,
yok
yani.
Akrabaları da yok. Ama ilk devirde biliyorsunuz Osman Gazi, Orhan Gazi, Murat İdavendi, Gar Yıldırım, Sultan Bayezid, bu devirlerde Balkan hükümdarları ve Anadolu beylikleri var. Onlardan kız almış vermişler. İşte orada problem var. Mesela Sırp Krallığı'nın İki kızı gelin olmuş, biri Fatih'in babasına, ikinci Murad'a, birisi Sultan birinci Murad'a, özür dilerim, Yıldırım Bayezid'e. Bulgar kralının kızı Sultan birinci Murat Hüdabendigâr'la evlenmiş.
Daha yakınlarda Bizans.
İki Bizans imparatorunun kızı Sultan Orhan'la evlenmiş ve bir Tekfur kızı, Müslüman olmuştur o. Böyle evlilikler var. Moro despotunun kızı var. Ondan sonra Anadolu beyliklerinden, Karamanoğullarından, Germiyanoğullarından, Candaroğullarından, Dülkadiroğullarından gelinler var. Ve başkalarından çok yok, bunlardan gelinler var. Şimdi tabii burada da bir problem var. Şimdi bir kere Balkan hükümdarlarından aldığınız kızların size faydası olmuştur. Çünkü onların kardeşleri veya babaları size müttefiktir. Mesela Yıldırım Sultan Bayezid, Emir Timur'la Ankara Savaşı'nda muharebe ederken bütün birlikler bırakıp kaçmışlar, iş bozguna dönünce. En sadık çarpışanlar Sırp Kralı'nın askerleri olmuş. Çünkü onların zaten gidecek bir yerleri yok. Sırp Kralı kayınbiraderi Yıldırım Sultan Bayezid'in yanında kahramanca savaşmıştı. Bu çok enteresandır. Ama Anadolu beylikleri öyle değil. Anadolu beyliklerinden alınan kızlar, evet, bir menfaat için, ya menfaat derken bir barış, bir emniyet hasıl etmesi için alınmış. Biri dışında hep problem olmuştur. O bir tanesi Germiyanoğlu, Süleyman Şah'ın kızı, Yakup Bey'in kız kardeşi Devlet Şah Hatun'dur. Yıldırım Sultan Bayezid'le evlenmiş, Kütahya ve Emet ceyiz olarak getirmiş. Düşünün, ne bereketli kadın.
Maşallah.
Ölünce kardeşi topraklarını Osmanlılara, yeğenlerine vasiyet etmiş. Böylece Germiyan Beyliği, yani bugünkü Kütahya etrafı harpsiz fethedilmiştir. Ve bu kadın Mevlana Celaleddin Rumi'nin torunu olduğu için Osmanlı hanedanına ayrı bir revrak, ayrı bir canlılık getirmiştir. Bunun dışındakilerde çok bir fayda görülmemiş. Yani çünkü kızcağız Osmanlı sarayında ama onun bir de bedeli var. Padişahın kız kardeşi de o beyde.
Yani aslında aileler arasında...
Evet. İttifak halinde, bir... Avrupa'da da var. Şimdi bu padişahların kız kardeşlerinin, Karamanoğlu'nda var mesela. Bunlar da kız arada kalıyor. Şimdi siyasi hadise öyle gelişiyor ki kocası kafa tutuyor. Şimdi Osmanlı Beyliği'nin büyümesini biliyorsunuz Anadolu Beylikleri hazmedemediler. Bunu haklı görmek mümkün ama biraz da ortada bir real politik var yani. Osmanlı ilesi bir değilsiniz, hazmedemediler. Ve fırsat buldukça problem çıkarttılar. Şimdi bu kızcağız arada kalıyor. Bir tarafta kocası, bir tarafta kardeşi veya babası. Bu çok sık yaşanmış bir problemdir.
Bu aslında çok insani, evet, bir problem. Her
bir
zaman
affediyor,
her ailelerde.
Affediyor, geliyor bir daha Karamanoğlu'nun meşhur şeysi öyledir. Şimdi yani bu bir kere yaşanıyor. Bu klasik devir. Ama artık belli bir zamandan sonra ne Balkanlarda devlet kaldı, ne Anadolu beylikleri kaldı. Anadolu birliği sağlanınca artık saraylılar, yani padişahların kendileri ve şehzadeler sarayda yetişmiş kızlar aldı. Ve bu şekilde politik evlilikler ortadan kalktı. Peki padişah kızları ve kız kardeşleri, onlar da devşirme asıllı. Yani sarayda yetiştirilmiş devlet adamlarına verildiler. Bunda şöyle bir avantajı var. Bu devlet adamının ailesi yok, akrabası yok, kardeşi yok, bacanağı yok, eniştesi yok. Dolayısıyla bunlar bir kere devlet için bir tehdit ve yeni bir soylu sınıfı teşekkülüne imkan vermez. En mühimi de bu devşirme vezirleri saraya damat yaparak Osmanlılar onların muhalefetinden kurtuluyorlar. Saray damat olunca diğerleri arasında o şeyi bulamıyor. İster istemez bölünüyor. Şimdi bütün hanedanlar etrafındaki kliklerin birbiriyle çok iyi olduğunu istemez. Onlar çünkü bir iyi olurlarsa sarayı tehdit edebilir. Onun için böyle evlilikler var. Şimdi bu klasik devir, bu zaten çok bilinen bir husus. Yani Fatih'ten itibaren.
Aslında biraz da güçlü olduğu için Osmanlı, evet, belki de diğerlerinin hani oraya gelin giden kızın da sultanın, evet, da şeyi, etkisi çok daha büyük.
Tabii ki. Üzerinde baskı tabii ki. Az. Ne kadar olursa olsun hanımı bir sultan, bir padişah kızı. Yani kocasının üzerinde elbette sıradan diğer bir hanımlar gibi olmuyor. Bunlar tabii servet sahibidir, zengindir aynı zamanda. Bu da cemiyet içinde yani zengin bir koca, zengin bir kadın, cemiyet içinde güçlü bir hayır merkezi hasıl ediyor. Bir vakıftır. Her sultan bir vakıftır. Yani çeşmesiyle, camisiyle, hastanesiyle, yetim kızlara, yetimlere bakmasıyla, fakir kızlara evlendirmesiyle o mahallenin bir sigortası, vazifesi görüyor. Bunu tarih boyu görüyoruz. Her taraf zaten o sultanların camileriyle, imaretleriyle, çeşmeleriyle, bizi ve bugüne kadar intikal etmemiş nice eserleriyle doludur. Son devirlerde artık ne devşirme vezir kalmış, ne saraya alınmış cariyeler kalmış. Şimdi artık Osmanlı Sarayı'nın son zamanlarında şehzadelerin halktan kişilerle evlendiğini görüyoruz ama bu halktan kişilerin ekserisi yine sarayla eskiden irtibatı olan Çerkezlerdir. Daha ziyade abazalardır. Ama artık bunlar köle değildir. Hürdür. Ailesi var. Kızın, evlendiğiniz kızın babası var, kardeşleri var, kız kardeşleri var. Ama eski saray terbiyesiyle yetişmiş insanlar bunlar. Yani saraya en uygun gene gelin namzetleri bunlar. Fakat ortaya işte bu sefer Osmanlı'nın hiç istemediği bir şey çıkıyor. Kayınpederler, kayınvalideler, kayınbiraderler, bacanaklar, hanımın amcasının çocukları.
O da bir protokol. O da bir protokol. Bir
padişahlar bunlara vazife vererek, çok etkili olmayan vazifeler, yaverlik gibi, kapıcılık gibi. Kapıcılık bugünkü aşağı bir şey değil. Sarayda ciddi vazifeler veriyorlar bunlara. Çok kritik değil ama saraya yakın vazifeler veriyorlar.
Bize bir Kırım'ın ayrı bir yeri var. Yani Kırım'dan gelenlerin ayrı bir yeri var.
Kırım Tatarları öteden beri Osmanlı Devleti'nde itibar sahibidir. Kırım Hanı Cengiz Han soyundan geldiği için protokolde güçlü bir yeri vardır. Osmanlı hanedanı da zaten soyu ona dayanıyor. Yavuz Sultan Selim'in evliliği sebebiyle. Şimdi fakat bu Kafkas hısımlar bir müddet sonra, ben padişahın eniştesiyim, kaynıyım. Kafkasyalılarda biraz böyle bir gurur, yanlış manada söyleyeyim.
Biraz celalli.
Biraz öyle. Hava vardır. Tabii hanımlarının aşırı sabırlı, temiz ve güzel olmaları bu evliliklerde ciddi bir amil ama erkeklerinde de bu var. Bu sebeple bazı problemler yaşanmış. Sultan Abdülhamit mesela kayınpederini sürgün etmiş, kayınbiraderini sürgün etmiş, bacanağını cezalandırmış. Bu yani benim adımı kullanarak bir yerde. Mesela bir vazife veriyor. Git şu vazifeyi yap. Orada mesela sen, ben yaver filancayım diye gitmiyor. Ben padişahın kayınpederim diyor. Padişah buna asla affedilmez bir hatadır.
İsmini kullanmasına izin vermiyor.
Bu sebeple çok başı ağrımıştır Sultan Abdülhamit'in. Hatta Sultan Abdülhamit bir gün demiş ki, ben bu kadını tanırım. Anasını tanırım, babasını tanırım. Şimdi bir de kardeşleri çıktı. Çerkezlerde akrabalık bağları çok güçlüdür.
Kardeşle yetinse iyiydi.
Evet, öyle. Sultan Abdülmecit demiş ki, Çerkez hanımları beri gelsin, erkekleri biraz uzak gitsin. Yani erkekler biraz dediğiniz gibi biraz sert. Neyse, şimdi bu yaşanmış ama bu çok da dramatik değil. Yani bu padişahların ve şehzadelerin evlendiği hanımların, akrabalarının saray üzerindeki nüfuzu çok dramatik değil ve çok da tesir doğurmamıştır. Çünkü neticede bir yerde falso vermişler ve padişah benim kaynımmış, bacanağımmış ve hiç affetmemiş. Bunun çok misalleri vardır Osmanlı tarihinde.
Bir de erkek dünyasında daha hareketli olabiliyorsunuz.
Evet, evet, yani ben hanımımın şeyi diyor, padişah ona müsamaha etmiyor. Ama kız kardeşler ve kızlar öyle değil. O apayrı bir dünya. Padişah kızları artık, devşirme vezirler yok ama yine ileri gelen devlet adamlarıyla veya onların oğullarıyla evlendiriliyor. Tanınmış, bilinmiş oğlanlar. Paşazade derler bunlara. Bu paşazadeler babası, hatta dedesi Osmanlı Devleti'nin hizmetinde. Ama soyu yine çok bilinmeyen. Yani Kütahya'da bir ayakkabıcı esnafı veya Kastamonu'da bir şekerci dede. Veya işte Plevne'de bir imam olabilir yani dede. Veya bir köle. Gene öyle soylu aileler değil. Ama baba dede artık bunların çocukları paşazadeler. Bunlar iyi yetişmiştir. Yani konaklarda el bebe gül bebe, yakışıklı, güzel giyinir, güzel konuşur. Ya askerdir, ya mülkiyede okumuştur. Oturmasını kalkmasını bilir. Yani bir saray protokol. Sultana nasıl davranacağını bilir. Ama onun dışında da şahsi meziyetleri bunun biraz gerisinde kalmış kişilerdir. Çünkü ister istemez çok güçlü bir şahsiyetin çocukları çok fevkalade bir şey olmadıkça babasını geçemiyor. Olsa bile kabiliyeti o onu gölgeliyor. Bunu da Osmanlı tarihinde de görüyoruz. Sultan II. Selim sıradan bir padişah değil ama Kanuni Sultan Süleyman oğlu. Yani hiçbir
başka
yani.
Bir
güneşin alnında Süreyya Yıldızı'nın ne kıymeti var?
Başka bir babanın çocuğu olsaydı başka bir dönemde tahta
geldi. Muazzam olurdu. Yani muazzam.
Hep öyledir ya, hep geçmesi beklenir.
Evet, halkta da böyledir. Şimdi bu sultan hanımlar bunlarla evlendiriliyor. Nasıl evlendiriliyor? Sultan hanım evlenme çağına geldiği zaman buna bir namzet aranıyor.
Aranıyor. Genelde bizde tersidir.
Yani oğlanlar talip olur.
Evet, ama burada sarayda olduğu için biraz daha farklı bir
problem. O da vaki. Yani sarayda evlenecek kızlar biliniyor. Bu vezir, vükela hanımları, vali hanımları da saraya gidip geliyorlar. Sultanları tanıyorlar. Yani eğer gözleri kesiyorsa bir sultanı...
Padişahın kızına da, bir sultana da ya da işte kız kardeşine de biz oğlumuza talibiz.
Vallahi Allah şaşırtıyor bazen insanları.
Söylüyorlar mı?
Evet, söylüyorlar. Biraz şöhret, ikbal derdiyle. Biraz da tabii bazı sultanların hal hareketleri, güzellikleri cezbediyor yani insanları. Onunla... talip olanlar olmuş ama ekseri öyle değil. Ekseri sultan evlenme çağına gelince zaten çok sultan yok. Şimdi böyle yüzlerce sultan yok. Yani mesela Sultan Abdülhamit devrindeki daha dünkü hadise. Sultan Abdülhamit'in 3-4 tane kızı var. Sultan Abdülhamit'in 3-4 tane kızı var. 3 tane Sultan Murad'ın kızı var. Mesela başka sultan yok. En fazla 10 tane sultan var.
Ama rakam olarak baktığınızda yine az değil. Yine az değil.
Buna evlenmesi lazım.
10 genç hanım 10 yakışıklı damat.
Damat demek.
Eder.
Şimdi bunların evlenmesi için önce damzet aranıyor. Bunu daha ziyade saraylı üst düzey görevliler bakarlar. Hükümet değil. Mabeyinciler, başkatip düşünürler. Filanca paşanın oğlu var. Feşmekan anlatılır. Hepsi bir kritik edilir. Tefahhus edilir. Soruşturulur.
Aslında bu bir proje.
Evet, bu proje. Filancanın oğlu var efendim. Yaşı sultana çok uygun. Fakat oğlan Beyoğlu'na çıkıyor. Çizerler üstünü. Beyoğlu'na çıkmak malum.
Evet.
Yani gizli gizli eğlence. Filancanın oğlu var ama işte çok güzel değil. Filancanın oğlu var ama işte boyu ondan, sultandan kısa. Filancanın oğlu var ama çok yaşlı. Filancanın oğlu yaşı küçük. Böyle bir rapor hazırlanır. Sonra bunlar arasından o sultana en münasip olan seçilir. Ve bu kişiye saraylılar tarafından o değilmiş gibisinden bir haber götürülür. Efendim, sizin Mahdum Bey'in evlenme zamanı geldi. Eğer münasip görürseniz, yani saraydan... sultan hanımlardan birini ona yapalım derler. Hı hı. Muvafakat gelirse karşı taraftan onun üzerine padişaha arz edilir.
Gelmeyebilir mi?
Gelmeyebilir. Var öyleleri de. Şimdi misal vereceğim. İrade çıkar. O sultanla o beyin evlenmesine irade
çıkar. Bu da hala sultanın fikri alınmadı ama değil mi?
Sultana sorulur. Sultanın haberi vardır. Resim gelir. Damadın resmi gelir. Muhtemelen damada da sultanın resmi.
Peki burada hiç gönül ilişkisi...
Öleleri de var.
Onu da
ama yani o zamanki hayatımızda böyle bir şey çok fazla değil. Son zamanlarda olmuş bu. Ama o Sultan Hamid devrinden, Sultan Aziz devrinden bahsediyor. Sultanlar nerede görecekler? Çok nadir. Çok nadir sultanların bir bayramlaşmada... Konuş
olduğunu duymuş olabilirler. Yani bir bayram, bazen anlatılanlar...
İşte öyle oluyor gibi. Zaten. Veya filancanın oğlunu çok methediyorlar. Sultan hanım harem ağalarına söylüyor. Harem ağaları mabeyinciye, mabeyinci onu da projenin içine katıyor. Ve hatta direkt onun üzerine proje yapıyor. Hatta bazen sultan önceden ağaları vasıtasıyla ağız yokluyor damadın. Veya tersi damat ağız yokluyor. Nadiren de olsa bu var. Muvafakat alınınca... padişahın bendeganını arz edilip bu bir proje haline getiriliyor. Zaten sultanın niyeti var. Zaten damat da önceden kabul etmiş. Padişah da münasip. Bazen görmüyor münasip. Bazen münasip görmüyor bazen. Evet. Yani bunun o şahsın damat olduğunu istemiyor. Çeşitli sebeplerle. Babasından, annesinden, kendisinden bir sebeple istenmiyor. Sultan istediği halde ve aile o üstü
çizim. Sonunda veto'yu evet. Alabiliyor.
Evet. Şimdi bu şekilde hadise... angaje edildikten sonra damat talip oluyor, nişan yapılıyor, nikah yapılıyor. Nikah salon sarayda yapılıyor. Şehir-i-Sam tarafından kıyılıyor. Harem ağası ve mabeyinci şahit oluyor. Tabii yüklü bir mehir konuşuluyor. Sultan hanımla evleniliyor. Yani bayağı bir mehir kesiliyor.
Ağırlınca
değilse bile bayağı bir mehir. Ondan sonra düğün kararlaştırılıyor. Düğün yine sarayda yapılıyor. Eskinin düğünlerini zaten daha önce anlatmıştık. Kadınlar ayrı, erkekler ayrı. Kadınlar da bayağı geniş bir eğlence. Erkeklerde bir yemek ve arkasından varsa bando, ince esas, mızıka takımının, bu şekilde düğün yapılıyor. Ümumiyette perşembe günleri koltuk derler ona, son düğün. Ertesi günü paça günüdür. Yani sabah kahvaltı ziyafeti verir yakın akrabaları. Bu yapılıyor. Şimdi bu sultan evlilikleri enteresan.
Bir parantez açacağım tam da burada. Şimdi evlendikten sonrası aslında ilişkiler açısından önemli. Peki evlenip sarayda mı kalırlar yoksa saraydan çıkarlar mı?
Hayır. Evlenen bütün sultanlara, bila istisna, hazine-i hassada, yani padişah hazinesinden ya mevcut bir konak verilir veya bir konak satın alınıp tahsis edilir. Sultan Abdülhamit devrinde bu çok olmuş mesela, ondan önce de var. Evleniyor, bir konak Nişantaşı'nda veya Boğaz'da, Erenköy'de bir konak alınıyor. Hazine-i Hasan'ın, yani padişah hazinesinin yerleri var.
Kişisel hazinesi.
O anda boş olan tamir ediliyor, tefriş ediliyor hazine-i hassada ve sultan orada oturuyor kocasıyla beraber. Hı hı. Hatta bazen yazlığı da oluyor yani mali vaziyetine göre. Kışın Nişantaşı'nda konakta oturuyor, yazın mesela Kuruçeşme'de yalıda oturuyor.
Ama sultanın evinde oturuyorlar. Yani sultan evinde oturuyor. Çeyiz getirdiği evde oluyor.
Bu evlerin ekserisi sultanın da değil, padişahın. Padişahın hazine-i hassasını sultana tahsis ediyor.
Tahsis ediyor, hediye
bu
etmiyor.
Bu emlak-ı humayundur, bunun bir hususiyeti vardır. Hazine-i hassadan, yani padişah mülkünden bazı yerler hanedan mensuplarına tahsis edilir, tapuya şerh konulur. Dediğim gibi hazine-i hassadan olmakla beraber felanca sultan efendi hazretlerine tahsis edilmiştir. Sultan efendinin elinden onu kimse alamaz. Yani oturduğu müddetçe, hayatta olduğu müddetçe ancak padişah alabilir. Oturduğu müddetçe o onun
elindedir. Ama ölümünden itibaren yine...
Yine hazine-i hassaya döner. Bazısı ise ona hediye edilmiştir. Hmm. Mesela Fatma Sultan'a, Sultan 5. Murat'ın kızı Fatma Sultan'a Sultan Abdülhamit hediye etmiş. Bugün Boğaz Köprüsü'nün ayakları altında bulunan yalıyı, Fatma Sultan yalısını, yok şimdi yalı yok, ayakları var çünkü. Onun yanındaki mesela kız kardeşi Fehime Sultan'ındır. Şu anda kapalı otel yapılıyor. Onun yanındaki Hatice Sultan'ındır. Duruyor, okul olarak kullanıldı. Onun yanında Esma Sultan, Sultan Abdülhamit'in kızıdır. Biraz ileriye gittiğiniz zaman, şimdi yerinde Reyna falan olan, benzinlik olan yerde Naime Sultan'ın ve Zekiye Sultan'ın iki kız kardeşi, Sultan Abdülhamit'in kızlarının yalıları vardı. Onun biraz ileride
yan yanaydı.
Evet, yalılar yan yanaydı. Onun yanında Naile Sultan, yine Sultan Abdülhamit'in diğer kızının yalısı vardı. Yalı bugün yok, fakat yalının arkasındaki köşk duruyor. Onu Sabancı satın aldı.
Biraz ileri, koru zaten şimdi.
Koru. Hayır, biraz ileri gittiğiniz zaman Kuruçeşme, orada işte Naciye Sultan'ın ve diğer Saliha Sultan'ın yalıları vardı. Fındıklı'da Nazime Sultan'ın, Sultan Abdülaziz'in kızının yalıları vardı. Bunların aynı zamanda Nişantaşı'nda da konakları vardı. Kışın oraya geçerlerdi. Çünkü veya evlerinin üstünde köşk vardı. Rütbetli olduğu için Naile Sultan gibi. Bazısının Erenköy'de vardı. Mesela Hatice Sultan'ın Erenköy'de köşkü vardı. Yazın, kışın Erenköy'e, daha yazın yalıya göçerdi. Bu şekilde otururlardı. Damat da orada otururdu. Naciye Sultan hatıralarında diyor ki, Kuruçeşme'deki yalı ona verilmiş. Ben diyor hep istedim ki diyor benim ismimle anılmasın. Çünkü bütün bu yalılar, konaklar sultan ismiyle anılıyor ve saray denir. Hanedana mensup olan bütün evlere saray denir. İsterse iki odalı bir şey olsun. Bunun da hiçbir yere saray denmez Osmanlı'da. İsterse saray gibi olsun.
Sultan oturuyorsa ya.
Evet, ve sultan ailesi. Hı hı. Oğlu kızı oturuyorsa. Bunlara mesela Naciye Sultan sarayı diye, ya yalısı diye bilinmiş orası hep. O istemiş ki Enver Paşa yalısı. Fakat sonra Enver Paşa o kadar meşhur oldu ki, ben bazen bakıyorum Enver Paşa yalısı diye de Kuruçeşme'deki yalıya söylüyorlar. Şimdi tabii damadın da serveti var. Damat da fakir değil yani. Ama tabii sultanın burada ağırlığı. Şimdi sultan evliliklerinde enteresan hususiyetler var. Bir kere sultan evliliklerinde tefviz-i talakla evlenir sultan. Yani boşanma hakkı elinde olmak. Çünkü damat sultanın nikahını kullanarak aileyi, padişahı tehdit edebilir. Münasebet bozulur mesela bir sebeple.
Normal bir kadın, hür bir kadın bu hakkı eline alabilir mi?
O da yapabilir. Normal bir kadın da ben evlenirken boşanma benim elimde olmak şartıyla evleniyorum diyebilir. Bu imkanı ve istediği zaman boşanabilir. Yani İslamiyet'te boşanma sadece erkeğin değil, kadının da elindedir. Sultanlar böyle evlenir. Hatta bazı fantezi hikayeleri de anlatırlar. İşte sultanla damat aynı odada yatmazlar. Damat bey yatağa yan taraftan değil, ayak ucundan ancak girebilir. İşte sultan oturduğu zaman oturur, ayağa kalktığı zaman ayağa kalkar.
O tür protokoller
gibi böyle şeyler anlatırlar. Bu muhtemelen biraz abartılmış şeylerdir ama ben şunu görmedim ama okudum. Damatlar sultanlara büyük bir hürmet gösteriyorlar. Yani sultan efendi diye hitap ediyorlar. Hı. Her zaman.
Özellikle yani, dışarıda zannediyorum bir protokol var ama yani, aile hayatları
olmaz,
içinde.
Olmaz. Yani karı koca arasında o kadar, ne kadar olabilir? Ama şunu her zaman görüyoruz. Damatlar zaten o terbiyeyle yetişmişler. Ekseri damatlar sultanların kıymetini bilmişler. Ama son devir damatları için bu söylenemez. Mesela bazı damatlar için diyor, sultanı çok üzerdi diyor mesela. artık son zamanlarda...
Şikayet edenler de zaman zaman değil mi babasına gelip şikayet edenler?
Ediyor. Yapacak bir şey yok. Ama son devirler iş biraz daha değişmiş. Şimdi İttihat ve Terakki devrinde, damatlar daha farklı seçilmiş.
Nasıl seçilmişler ve etkileri ne olmuş? Onu da isterseniz kısa bir yerden sonra konuşalım. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile birlikteyiz. İttihat ve Terakki dönemini konuşuyoruz. Evet. Bu dönemde herkesin gözü aslında saraya damat olmakta.
Evet, daha doğrusu iddiaçıların gözü. Çünkü iddiaçıların şöyle bir politikası var. Biz bu devleti ele geçirmek istiyorsak hanedanı da ele geçirmek zorundayız. Hanedanın başında zaten Sultan Reşat var. O zaten bizim avcumuzda, kuklamız. Ama sultanlar ve şehzadeler birer tehlike. O zaman şehzadeleri birer iddiaçı prens olarak yetiştirmemiz lazım. Bunun için onların hepsini Harbiye Mektebi'ne zorla kaydettiriyorlar. Bu arada iddiaççı subaylar bunları yetiştiriyor ki Osmanlı şehzadelerinden bir hayli iddiaççı, bir hayli değilse bir iddiaççı şehzadeler vardır. İkincisi, sultanları mümkün mertebe teşkilat mensuplarıyla evlendirmek. Bunu en başta Enver Paşa, Naciye Sultan olarak yapmıştır.
Zaten o dönemde de yükselen yıldız oldukları için belki reddedilmesi pek mümkün
çok zor.
Olmuş.
Yani olmamış. Nitekim Sultan Abdülhamit'in kızına talip olmuş Enver Paşa. O zaman işte dediğim gibi sultanı az. Sultan Abdülhamit'in iki kızı reddetmiştir. Şadiye Sultan'da, Refiye Sultan'da biz babamızı tahta indiren adamla evlenmeyiz demişlerdir. O da onlardan intikam almak üzere Sultan Abdülhamit'in oğlu Abdülhamit Efendi ile nişanlı olan amcasının kızı Naciye Sultan'ın nişanını bozmuş. Ve kendisi 14 yaşındaki Naciye Sultan'la evlenmiştir. Ha, sonradan çok mutlu olmuşlardır ama yani sırf intikam almak için yani kabul etmeyenler de olmuştur. Ama ondan sonra Hafız Hakkı Paşa'nın Sultan Murad'ın kızıyla evliliği var. Diğer Şerif Abdülmecit mesela Mekke Şerif'in oğlu iddiaççıdır. Fahri Bey, efendim Moralı, Sabahattin Bey bunların hepsi iddiaççıdırlar. Ve hatta artık bundan sonra iddiaççılar tarafından kabul edilmeyen birinin damat olması mümkün değil. Çünkü hanedan meclisi var. Meclis karar veriyor evliliklere. O hanedan meclisinin tasdik etmediği bir evlilik gerçekleşemiyor. Şu farkla ki olmuş böyle evlilikler. Gerek şehzadeler gerek sultanlardan hakkını kaybediyor. Artık hanedan mensubu olma hakkını kaybediyor. Şimdi bu sultan evliliklerinde çok enteresan enstantaneler var. Mesela Sultan Murad'ın kızlarının evlilikleri her biri bir enteresan. Yaşı geçmiş, Sultan Murad tahttan indirilmiş. Diyor ki bu kızlarımı evlendirin diyor. Yani ben evlendiremiyorum. Sultanlar da diyorlar ki amcaları Sultan Abdülhamit'e haram ağası olsa razıyız. Sultan Abdülhamit bunları saraya alıyor. Fakat kimse talip olmuyor. Sultan bunlar ama tahttan indirilmiş sultanın kızları. Sultan Abdülhamit bunlara gözüne kestirdiği saraylı gençlerle evlendiriyor. Bunlara rütbe veriyor, makam veriyor. Fakat sultanların hiçbirisi bu damatları beğenmiyor. Harem ağasını verse razı izledikleri sultanlar biri 29 yaşında, biri 30 yaşında bu damatları beğenmiyorlar. Damatların biri mülkiye mezunu, Fransızca biliyor. Birisi saray beğenmiyorlar. Birisi hatta hareme bile almıyor damadı. Ve Sultan Abdülhamit tahttan indirildiği gün kocasından ayrılıyor. Ve kuş dili çayırında gördüğü biriyle evleniyor.
Aa.
Evet. Ondan çocuğu oluyor meşhur Kenize Murad'ın annesi. Fakat adamcağız hariciyeci bir yolsuzluğa karışıyor, hapse atılıyor. Öbür Fehime Sultan yine görüp beğendiği, kendi istediği bir subayla evleniyor. Kendinden de yaşça genç, dul bir adam. Adam bunu sürgünde bırakıyor, bir Fransız kızla kaçıyor. Sultan Hanım verem olup yataklara düşüp öldü. Yani amcalarının evlendirdiği kızla damatları beğenmediler ama kendi buldukları da onları mutlu etmedi. Edemiş. Böyle enteresan hadiseler de var. Şimdi bazen İttihat ve Terakki'nin damatları bakışı da çok sert olmuş. Mesela Münire Sultan Salih Paşa ile evliydi. Tunus Hayrettin Paşa'nın oğlu. Salih Paşa iddiaçı değildi ve iddiaçı da tenkit ediyordu babası Tunus Hayrettin Paşa'ya. Mahmut Şevket Paşa cinayetinden bunu suçlu buldular. Adamın hiç alakası yok damadı. Ve damadı idam ettiler. Münire Sultan ağlayarak amcasına gitti. Dedi ki kocamın suçsuz olduğunu biliyorsunuz. Lütfen idam hükmünü imzalamayın. Evladım onlar seni de asar beni de asar. Sakalın kana bulansın inşallah dedi. Ve bir daha hiç amcasıyla görüşmedi. Hakikaten Sultan Reşat'ın sakalı kana bulandı. Mecaz olarak söylüyorum. 3 milyon kişi öldü birinci cihana.
Evet.
Bu talihsizlikler de yaşanmadı değil. Yani sultan olmak herkesin belki en azından genç kızların hayali ama sultan saraylarında çok mutsuzluklar.
Zor bir hayat oldu. Protokolün ağır olduğu ve tabii beklentinin de yüksek olduğu bir yerden bahsediyoruz. Evet. Gerçek sevgiyi arıyorsa insanın bulabileceği bir
çok
yer
zor,
değil gibi.
Çok zor. Mesela Sultan Abdülhamit'in kız kardeşleri Bunlar da zaten gündemdedir. Bir tanesi Seniha Sultan. Damat Mahmut Celalettin Paşa. Mahmut Celalettin çoktur. Bir başka eniştesi. O da Mahmut Celalettin. Cemile Sultan'ın beyi. Bir başka eniştesi. O da damat Nuri Paşa. Bunların üçü de Sultan Abdülhamit'in burnundan getirdiler. Mahmut Celalettin Paşa bir sebepten Sultan Abdülhamit'e küstü. Daha doğrusu o Bağdat Demiryolu imtiyazını İngiliz'e vermesini istiyordu. Sultan Abdülhamit Almanlara verince bu buna bozuldu, kırıldı.
Hazırlık yapmıştı ama bununla ilgili.
Arkasından bir dedikodu çıktı, İngilizlerden rüşvet aldı. Aldı mı almadı mı bilmiyorum çünkü ortaya çıkmadı. Onun üzerine başına bela geleceğinden korktu. İki oğlu Sabahattin ve Lütfullah'ı alarak Fransa'ya kaçtı. Brüksel'e kaçtı. Arkasından Fransa, İngiltere, Mısır dolaştı. Sonra Brüksel'de yaşayıp öldü. Ve inanılmaz bir muhalefet yürüttü şeyler Avrupa'da. Sultan Abdülhamit'e hakaretler, mektuplar. Sultan Abdülhamit ya geri dön affedeceğim. Ya. Sırf bu hırsı yüzünden kendini de ailesini de mahvetti damat Mahmut Paşa. Brüksel'de öldü. Oğlu Sabahattin Bey orada yaşadı. O bir sosyologtu. Düşünürdü biraz. Eli kalem tutan birisiydi. O muhalefeti devam ettirdi. İttihat ve Terakki'nin içine girdi. Diğer oğlan döndü. Ama anneleri de kendileri de çok sıkıntı çektiler. Sonra bir daha sürgüne çıktılar. Diğer damatların iki tanesi, öbür Celalettin ve Nuri Paşa, Sultan Abdülaziz'in cinayetine iştirak ettiler. Evet, padişahı tahttan indirenlerin ve öldürenlerin, Sultan Abdülhamit hiç eniştelerine acımadı. Yıldız Mahkemesi'nin ikisi de suçlu bulundu ve idama mahkum oldular. Kız kardeşleri aff için araya girdiler. Hayır dedi. Bunlar dedi çok büyük bir suç işlediler. Bakın ben affediyorum idamdan ama cezadan kurtulamazlar. Ve ömür boyu sürgünde ikisi de öldüler. İdam ettirmemiş.
İdam ettirmemiş ama.
En küçük kız kardeşi Seniha Sultan, Mediha Sultan. Şimdi Sultan Abdülhamit'in kız kardeşleri enteresan. Bunlar çok neşeli. Böyle çok güzel giyinen, biraz hafif.
Eğlenceyi seven.
Eğlenceyi seven insanlar. Sultan Abdülhamit çok rahatsız olmuş bunlardan.
Tabii o ağırbaşlı bir
kişi. Bizim hemşireler burada dermiş. Kahkahalar çünkü sarayı çınlatıyor. Hatta Alman İmparatoru ziyarete geldiği zaman özür dilemiş. Bizim demiş kız kardeşler biraz hafiftir demiş. Kusura bakmayın demiş. Kahkahaları duyulmuş dışarıdan. Yani, tabii bu aslında bir cihette iyi bir şey. Neşeli ama tabii Mediha Sultan rivayete göre aşık olduğu Moralı Necip Paşa ile evlenmişti. Necip Paşa hakikaten çok yakışıklı birisiydi. İyi de bir ailenin oğluydu. Sami Paşa'nın oğlu. Fakat genç yaşta vefat etti. Hastalıktan vefat etti. Verem'den. Ondan sonra Mediha Sultan bir müddet bekar. Ona bir oğlu oldu. Bekar kaldı. Ve yine rivayete göre metini duyduğu nazikliği, nezaketiyle, centilmenliğiyle Ferit Paşa ile evlendik. Bu damat Ferit Paşa çok meşhurdur. Ferit Paşa Mediha Sultan'la mutlu oldu sultanı ama işte tarihimizde uğursuz bir karakter olarak maalesef tarihe geçmiştir. Şimdi bu eniştelerin Sultan Abdülhamit'in hayatındaki rolünden bahsettim. Ferit Paşa'yı hatta terfi ettirmesini istemiş de Berlin sefaretine. Demiş ki tecrübesi yok demiş. Yani Bombay'da konsolos. Efendim öğrenir demiş Mediha Sultan. Hemşire orası mektep değil demiş. Berlin sefareti. Yani elçilik mektep değil. Yani etmemiş eniştesini mesela.
Ama işte öğrenir yani.
Öğrenir diyor. Kızcağız öğrenir diyor. Öyle değil tabii ki. Şimdi bu Sami Bey mesela Mediha Sultan'ın oğlu. Sultan Vahidettin de yeğeni oluyor. Ve Sultan Vahidettin en yakınlarından birisiydi. Onun çok güvendiği, sevdiği birisiydi. Zaten sonra sürgüne çıktılar. Prens Sabahattin ömrü boyunca ademi merkeziyeti savunurdu. Osmanlı Devleti'nin bütün eyaletlerinin birer imtiyazlı eyalet gibi idaresini, yani
şimdiki Amerika gibi
isterdi. Böylece yıkılmaktan ve dağılmaktan kurtulacağını düşünürdü bir filozof. Ama o sonra iddiaçılarla da ters düştü. İddiaçılar da bunu sürgün ettiler. Gene sürgüne gitti. Bir de sonra hanedan sürgüne çıktı. Böylece ömrü boyunca sıkıntı çekti. Bu damat Mahmut Paşa aslında kalemi kuvvetli bir adamdı.
Prens Sabahattin.
Prens değil. Evet. Şimdi o da enteresandır. Avrupa'ya gittiği zaman bakın hem Sultan Abdülhamit'e muhalif ama hem aristokrasinin büyüsünden istifade etmek için prens olarak kendini tanıttı. Halbuki prens değil. Şimdi Osmanlılar'da padişahların oğulları ve kızları prens ve prenses statüsündedir. Oğlanlara şehzade, kızlara sultan denir. Ama sultanların çocukları ne prenstir ne prenses.
Ama tabii Avrupa'da böyle olmadığı için. O da kendini onlara
öyle,
yakın bir sıfatla
evet,
tanımlamış.
Aynen öyle tanıdı. Avrupalılar da bunu öyle bildiler ve Prens Sabahattin olarak tanındı. Bu enteresandır. Sultan Fatih kanunnamesi bir hüküm var. Diyor ki kızlarımın çocuklarına sancak beylikten yüksek rütbe vermeyiniz. Bu çok enteresandır. Yani kızlarımın çocuklarından ayrı bir hanedan yürümesin. Ki yarın bir gün Osmanlı hanedan alternatif olmasın. Nitekim yürümüştür. Mesela Sokulu Mehmet Paşa ile Esma Sultan'dan bir nesil bugüne kadar intikal etmiştir. Esmahan Sultan'dan intikal etmiştir. Yani böyle tek tük padişah kızlarından günümüze...
Nesil olarak gelmiştir nesil belki olarak gelmiştir. Ama yani bürokraside bir yer sahip olmamış.
Hiç protokolde ve bürokraside yerleri yok. Ancak kendi liyakatleriyle yükselmiş olanları var. Sultan, mesela Sultan Fatih'in... Uzun Hasan Bey'in, Akkoyunlu Sultan Uzun Hasan Bey'in oğlu Uğurlu Mehmet Bey'le evlenen kızı var. Onun çocukları bugüne kadar intikal etmişlerdi ama hiçbir Akkoyunlu şehzadeleri de ama mesela Osmanlı protokolünde hiçbir yerleri yoktur. Hiç.
Yani onlar kendilerini bilirler mi?
Bilenler bilirler. Tarihe meraklı olan bilir. Ama mesela Osmanlı bunları bilmezden gelmiş. Mesela bir öyle mi siz Sultan Fatih Hazretleri'nin kızının dememişler mesela. Buna çok dikkat etmişler. Bu son zamanlarda da Sultan Abdülaziz, bilhassa Sultan Abdülhamid kız kardeşlerinin çocuklarını mümkün mertebe bürokrasiden uzak tutmuş. Bu damatlar arasında kendi damatları da var. Sultan Abdülhamid o da çok çekmiş. Gazi Osman Paşa'yı çok severdi. İki kızını Gazi Osman Paşa'nın oğullarına vermiş. Biri inanılmaz mutsuz olmuş. Çünkü damat çapkın. Sultan Murad'ın kızına aşık olmuş. Ona mektuplar yazmış. Sultan Murad'ın kızı da sırf amcasının kızına inat olsun diye bu mektuplara cevap vermiş. Sevdiğinden falan değil. Sonra bu mektuplar Sultan Abdülhamit'in eline geçmiş. Naime Sultan hastalanmış ve boşanmışlar. Sultan Abdülhamit damadı Kemalettin Paşa'yı Bursa'ya sürmüştür. Kızını boşatmıştır. Yeğeninden intikam almadı ama kızını boşattı. Çok üzüldü. İkinci kızı da mesela Zekiye Sultan Nurettin Paşa ile ilgili. O da Gazi Osman Paşa'nın oğlu. O da çok mutlu olmadı. O kadar değil ama. Üçüncü kızını mesela istemiş. Üçüncü oğluna Kemalet vermemiş.
İki defa yedi.
Evet, bir halıdan iki örnek yeter, bir de vermemiş. Mesela mutsuz oldular bu kızları. Sultan Abdülhamit'in bir de Nail Sultan'ın beyi vardı, Arif Hikmet. O mesela onu severmiş. Yani herkes de diyor ki, o diyorlar çok iyi bir damattı. Yani liyakat. Bunların hepsi tabii vezir, devlet şurası, Danıştay üyesi. Yani sıradan insanlar değiller.
Yani zaten herkes kendi işini yapsa aslında daha mutlu olurlarmış ama maalesef.
Şimdi bunlar biraz... tabii ister istemez hanımları vasıtasıyla bir takım belki beklentilerini, menfaatlerini veya bazıları bunları kullanarak.
Yani aslında toplumda baskı grubu haline de dönmüş. Evet. Yani nasıl şimdi size ulaşamıyorlar da beni telefonla arıyorlarsa zannediyorum.
Gibi. Aynı onun gibi. Fakat Sultan Abdülhamit bunun önünü kesmişti. Yani kızları vasıtasıyla da ulaşmayı, mesela kızlarını severdi. Oğlanlarından çok kızlarını severdi mesela Sultan Abdülhamit. Bunu da açıkça söylemiş. Oğlanları tabii Sultan Abdülhamit'in oğlu olmak zor. Yani çok ciddi, prensipli bir adamın oğlu olmak çok zor. Fesine eğilse mesela kızarmış, mektup gönderirmiş. Kabadayı gibi gezme diye. Mesela yani. Bu zor bir şey. Onun için ama kızlarının hepsini severmiş ve sürgüne gittiği zaman da üç tane kızı yanındaydı. Şadiye, Ayşe ve Refia Sultan. Valla demiş ben kendim için üzülmüyorum. Ben kaderin her şeyini gördüm de. Bu kızlarım benim yüzümle evde kalacaklar. Kardeşine mektup yazıyor. Bunun üzerine Şadiye, Ayşe ve Refia Sultan dönmesine izin veriyorlar. Üçü de evlilikler yaptı. Mesela Şadiye Sultan Zülüflü İsmail Paşa'nın oğluyla evlenmek istedi. İttihatçı hükümet men etti. Hayır evlenemezsiniz dediler. Mesela böyle şeyde oldular yani müdahale de ettiler. Ama onlar normal evlilikler yaptılar. Bu sultanların iddiaçılarla evlenme hadisesinde bir enteresan şey daha var. O da Sultan Vahidettin'in kızıyla Mustafa Kemal Paşa'nın evlenme projesi. Sabiha Sultan hanedanın en güzel kızlarından birisiydi. Sultan Vahidettin'in kızı. Çok güzeldi, çok terbiyeli, çok kültürlü, çok zeki bir kadınmış. Rivayete göre, kuvvetli rivayete göre Mustafa Kemal Paşa bu kızla evlenmek üzere talip oluyor. Tabii Mustafa Kemal Paşa'nın maksadı Enver Paşa gibi saraydan bir kız alarak
protokole gibi
geleceğin padişahı Sultan Vahidettin. Vahidettin yaveri zaten. Araları çok iyi. Protokole girmek ve bu sayede harbiye nazırı olmak. Ve padişah sembolik bir idareci. O zamanki Osmanlı Anayasası'na göre. Mustafa Kemal Paşa karizmatik bir adam. Belki İtalya'daki Mussolini gibi iktidarı Enver Paşa gibi elinde tutmak. Maksadı buydu. Fakat Sabiha Sultan bu evliliğe karşı çıktı. Sabiha Sultan'ın gönlü rivayete göre amcasının oğlu Ömer Faruk Efendi deydi. O da hanedanın en yakışıklı şehzadelerindendi. Sultan Vahidettin de rivayete göre kendine gelen raporlarda Mustafa Kemal Paşa'nın cumhuriyetçi fikirleri olduğu ve başka yani saraya uygun bir karakter olmadığına dair rapor üzerine bundan vazgeçtiği söyleniyor. Hatta Ertuğrul Efendi vardı son hanedan reislerinden. O halasına takılırmış Sabiha Sultan'a. Ah dermiş. Mustafa Kemal Paşa ile evleneydin biz bu sıkıntıları çekmeyeydik gibisinden. Fakat Sabiha Sultan bu mevzuda hiç konuşmaz. Sadece evet böyle bir şey oldu fakat olmadık diye geçiştirirdi. Fazla o mevzulara girmezdi. Fakat bu sultanların düğünleri, evlilikleri, bilhassa damatlar. Bunlar her zaman merak mevzu olmuştu. Bilhassa meşrutiyet devrinde basının serbest olduğu zaman da bu damatlar ve sultanlar hakkında çok yazılar gazetelerde çıkmıştır. Bu damatlar biraz alayla karşılanmıştı. İçinde hakikaten alay konusu olabilecek zübbelikte.
Sonradan görme gibi.
Sonradan görme olanlar var. Yani, damadı bence. Hazreti Şehriyari oluyor. Kartına böyle bastırıyor falan mesela. Girdikleri yerde. Tabii halktan bundan dalga geçenler var. Biraz da damatlık bizim kültürümüzde çok... Damatlık övünülecek bir şey değildi. Yani ben bir insan babasıyla övünür de kayınpederiyle pek övünmez. Böyle bir gelenek var. Bunlar şimdi damat deyince.
Ama şimdi meşhur söz. İnsan babasını seçemez ama kayınpederini seçebilir.
Bunlar da tabii padişahı seçerek doğrusu. Çünkü bütün damatlar kimin kızıyla evlenirse evlensin. Padişahın damadı sayılıyor. Ve damadı Hazreti Şehriyari'dir. Bunlardan bir tanesi bir ihtifalde, bir merasimde. Demek ki nereye duracağını bilememiş ki. Merhum Necmettin Efendi, Sultan Reşat'ın oğlu, aman ya Rabbim ne görgüsüz insanlar var içimizde demiş, yani protokolden haberi yok. Yine Enver Paşa için söylenir, Sultan Reşat yemeğe davet etmiş, bamya yemeği varmış, sarayda bamya çok sevilirdi.
Bamya çorbası mı?
Biraz cıvık olarak yapılırdı bamya. Çıkışlarında Sultan Reşat hiç kimsenin aleyhinde konuşmak adeti olmadığı halde aman ya Rabbim demiş, bunlar ne görgüsüz insanlar demiş. Bamya ile su içiyor demiş. Bamya ile su içmez, cıvık zaten. Su bamya ile demek ki Osmanlı terbiyesinde affedilmez bir kabahat. Sultan Reşat.
Ama ona gelene kadar neler yapmışlar
sonra. Sultan Reşat diyorum ben de, ah diyorum keşke bamyayı lıkır lıkır suyla içseydi de saraya damat olmasaydı veya bu işleri yapmasaydı, ona geleseye neler var işte eski insanlar. Ama bu damatlar meselesi, padişah damatları meselesi ki biliyorsunuz sürgüne de tabi oldular bunlar. Yani ceremesini de çektiler. Padişah kızlarıyla evlenenler hanımları ölmüş de olsalar sürgüne çıkmak mecburiyetinde kaldılar. Hatta böylece 3 tane yaşlı damat hanımı ölmüş. Mesela bir tanesi Şerif Paşa, Şurayı Devlet Nazırı, İçişleri Bakanlığı yapmış. Çok esaslı bir alim. Sürgüne gitti. Çerkez Mehmet Paşa, Esma Sultan'ın kocası, meşhur yalının sahibi, hanımı yıllar önce vefat ettiği halde, belki 20 sene önce vefat etti, yaşlı haliyle damat oldu, sürgüne gitti. Ama sultandan boşanmış olanlar çıkmadılar. Onlar muaf tutuldular. Fakat karısı ölmüş olanlar hala damadı Hazreti Şehriyari olduğu için, çünkü ölmekle de ilişki bitmiyor, sürgüne gittiler. 1952'de kızlara, damatlara dönme hakkı tanındı. Şehzadeleri 74'te.
Gidenlerin büyük bir kısmı zaten.
Ölmüştü zaten. Damatlardan dönen hemen hemen olmadı.
Şimdi böyle baktığınızda aslında dediğimiz gibi toplum açısından bir yandan sarayla toplum arasında daha sempatik bir ilişki kurmuşlar. Biraz önce söylediğimiz protokole çok bağlı olmadıkları ya da her ikisini az çok bildikleri için.
Tabii bu sultan sarayları halkın da girip çıkabildiği, damatlar halkın da rahatça temas kurabildiği insanlardı. Mesela şehzadelerle herkes görüşemez, yasak. Yani devlet istemez, hükümet istemez, saray istemez. Şehzadeler hep tarassut altındadır. Az kişiyle görüşürler. Hatta hiç konuşmazlar. Mesela şehzade oturmuş hiç konuşmazmış, şaşırıyor insanlar. Çünkü onun terbiyesi o. Ama damatlar öyle değil. Damatta biraz daha halkın içindeler. Bunun tabii halkla saray arasındaki bir bağlantı, yani sadece menfi düşünmeyin. Yani saraya ulaşmak, işini yaptırmak isteyenler değil, aynı zamanda sarayla halk arasında bir bağlantı kurulmasına da vesile olmuş. İçinde tamam çok zirzop, zıp çıktıları var ama damatların ekserisi de oturaklı, kültürlü, güzel konuşan, zevki selim sahibi insanlardı eskiden.
Ya da zaman içinde.
Tabii.
Değişmiş. Peki boşananlar, yani kocasını boşayan sultanlar ondan.
Klasik devirde de var. Mesela Lütfü Paşa, padişahın sultan Kanuni'nin eniştesi, muazzam bir adamdır, yazar. Asaf Lütfü Paşa hanımıyla münakaşa ediyor sultanla. Sultan sadrazamın bir icraatını tenkit ediyor. Biraz haklı tarafı da var. Sultan biraz ileri gidince sultanın tokat atıyor. Sultan kocasını boşadı. Ama ceza vermedi padişah.
Şimdi onu soracaktım. Yani boşandıktan sonra görevlerinden de el çektirilir mi?
Bazısında oldu mesela. Lütfü Paşa'ya dediler sen bu affedildin vazifeden. Ama ceza verilmedi. Boşandılar. Bunun gibi bazı damatlar cezalanmış, idam edilmiş. Sultan kocası olduğu halde mesela acınmamış. Yani eniştesi olduğu halde padişah cezalandırılması gerekeni cezalandırmış. Osmanlı tarihinde böyle de bir şey var. Yani eniştem, damadım diye acımamışlar. Bu da çok enteresandır.
Tabii öyle kırılma noktaları da yaşamış ki Osmanlı hanedanı. Yani hiç çocuğu olmayan padişahlar. Yani tam tabii soyun aslında değişeceği zamanlarda.
Tabii Esma Sultan'ı demiş. Bu başka Esma Sultan. Sultan Mahmud'u öldürmeye gelen darbeciler. Demişler bunu öldürürsek veliaht yok. Bir tane padişah var. Esma Sultan'ı yaparız demişler. Padişah'ın kız kardeşinin. Tabii kızların tahta çıkması adet değil. Hanedana böyle bir bağlılık var. Son devirde boşanan sultanlar var. Bilhassa Meşrutiyet devrinde, yani bu Sultan Abdülhamit devrindeki o Kemalettin Paşa'yı saymazsak, Sultan Meşrutiyet devrinde artık kocasıyla normal medeni insanlar, zamanımızdaki insanlar gibi anlaşamayıp boşananlar veya bir şekilde mesela damatla evleniyor ama damadın başka bir pürüzü çıkıyor. Yani boşanması gerekiyor. Bu şekilde boşananlar var. Yani sultanlar arasında daha hanedan sürgün edilmeden önce zevciyle ayrılanlar var ama bunlarda hiçbirisi de bir skandal çıkmamıştır.
Tek eş mi olmuşlar?
Hep tek eş. Ha, bir de o var. Bir de o var. Damat sultanla evlendiği zaman sultanın üzerine başkasıyla evlenemez. Öncesinde de evlenemez. Mesela bu damat Mahmut Paşa, Sena Sultan'la evlenmeden önce bir hanımı vardı. Bak, o hanım cariyeydi, yani köleydi. Ondan da çocukları vardı. Ama sultanla evlendikten sonra artık ondan münasebetini kesmiştir.
Tek eş oldu.
Tek eş. Fakat buna riayet etmeyen, sultanla evli olduğu halde gizlice evlenen veya cariyelerle, kendi cariyesiyle karı koca hayatı yaşayan damatlardan da bahsediliyor. Ama bunları tabii katı olarak bilmemiz mümkün değil. Çünkü büyük bir gizlilikle bu işi yürütmüşlerdir.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere.